bu eser İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi 0212 417 2546 0212 417 1925 korlerbolumu@ibb.gov.tr
Terörsüz Özgürlük Uğur Mumcu Tekin Yayın Evi 1. Basım Kasım 1982 Okuyan Cihan Oğuz Kızım Özge'ye Ön Söz Batılıların kronik dedikleri köşe yazarlığı bizde öteden beri büyük bir gelişme göstermektedir. Aradaki ayrım birincilerin daha çok yazın kroniği, tiyatro kroniği, müzik kroniği, politika kroniği gibi uzmanlık dallarına ayrıldığı ve bu köşelerde boy gösteren yazarların en fazla haftada bir iki kez kalem oynatmalarına karşılık bizimkilerin hemen her gün çeşitli konulara değinmeleri ya da değinmek zorunda kalmalarıdır. Toplum yapımızın henüz yerli yerine oturmuş olmamasının bir sonucu olsa gerektir bu. Hemen her gazetede 3-4-5 belki daha çok köşe yazarımız Tanrı'nın günü çeşitli konuları koltuklayarak okurların karşısına çıkmakta, okurlar da bunu beklemektedir. Ne var ki düzinelerle köşe yazarı arasında kendini okura gerçekten sevdirmiş olanların sayısı bir elin parmaklarını aşar mı bilemem. Aslında da aşmasa da Uğur Mumcu bunların ilk akla gelenlerinden birisidir bence. Sağlam hukuk bilgisi, temelli hukuk kültürü, ödün vermez cesareti, yoğrulmak bilmez çalışkanlığı ile Uğur Mumcu her gün Türk toplumunun aksayan yanlarından birini ele almakta, böylece sorumlu yöneticileri uyarmaya gayret etmektedir. Yazılarında ele aldığı kişilere karşı Uğur'un hiçbir kişisel hesabı yoktur. Onları toplumsal sorunlarımızın birer pürüzü diye bakar. Güçlü belgelere dayanmaksızın kimseye ima yoluyla da olsa sataşmaz. Bir konuyu aydınlatmak, kanayan bir yaraya parmak basmak için kimi zaman günlerce belge peşinde koştuğu, dosyalar arasında gece yaralarına kadar çalıştığı olur. Bu bakımdan Uğur Mumcu'nun Türk köşe yazarlığına yepyeni bir hava getirdiğini rahatça söyleyebiliriz. Keskin bakışlı bir gözlemci, belgesel bir eleştiricidir o. Güçlü hukuk mantığını çok kez ince bir mizah çizgisiyle çerçevelediği için yazıları ne denli ağır olursa da okura ferahlık verir. Bu kitapta okuyacaklarınız yaşadığımız olağanüstü dönemin gerçek tablosunu yansıtmaktadır. Uğur Mumcu'nun yazıları bugün günceldir. Bunlar yarınki kuşaklar hesabına kuşkusuz ibret alınması gereken bir tarih dersi yerine geçecektir. Nadir Nadi. Terörsüz Özgürlük. 27 Mayıs ihtilali ile 12 Mart muhtırası yakın geçmişimizin ders alınacak deneylerle dolu iki büyük siyasal olayıdır. 27 Mayıs ve 12 Mart'a bugün bir ölçüde serin kanlı gözlemlerle bakma olanağı vardır. Yaşadığımız ortamda toplumsal olaylara yaşasın ya da kahrolsun edebiyatıyla yaklaşmak çok yanıltıcı olur. Şu son 20 yılın acılı serüvenlerinde görüldü ki bu yaşasınlar bir süre sonra kahrolsunlar, kahrolsunlar da yaşasınlara dönüşür. Yaşasınların sevinci kahrolsunların öfkesini, kahrolsunların öfkesi yaşasınların sevincini birkaç yıl içinde sürüp süpürünce geriye yalnızca, evet yalnızca gerçeğin kendisi kalır. Tarihi yazan da gerçeğin kendisidir. 12 Eylül günü emir komuta zinciri içinde yönetime el koyan silahlı kuvvetlerimizin her rütbedeki komutanları 27 Mayıs ve 12 Mart deneylerini yaşayarak bugüne gelmişlerdir. Ve hem 27 Mayıs hem 12 Mart yandaşları ve karşıtlarınca özgürce tartışılmış ve yakın tarihimizin bu iki olayında yaşanan yanlışlar, tutulan yollar, izlenen tutumlar en ince ayrıntılarına kadar gözler önüne serilmiştir. Bu iki olayın gerçekleri, doğruları ve yanlışları özgürlük ortamında en duyarlı terazilerde tartılmış, değer yargıları bu ağırlıklarla oluşmuştur. 27 Mayıs ihtilali, ihtilal ile kaldırılan Millet Meclisi'nin Demokrat Parti grubu ile bu parti hükümetini yargılamıştır. Yassıada'da yapılan yargılamalar sırasında Cumhurbaşkanı Celal Bayar için köpek davası, Başbakan Adnan Menderes için bebek davası gibi gereksiz soruşturmalarla ihtilalin anlamı gölgelenmiş, amacı saptırılmış, Başbakan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatih Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan haklarında verilen ve uygulanan ölüm cezaları ise toplumda derin yaralar açmıştır. Siyasal suçlarda ölüm cezalarının hiçbir toplumsal sorunu çözmediği, bir parti grubunun toptan ceza görmesinin siyasal gelişmeleri engellemediği, yaşanan gerçeklerle çok açık biçimde kanıtlanmıştır. Devlet Genelkurmay ve Milli Güvenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Sayın Kenan Evren 12 Eylül günü yaptığı radyo televizyon konuşmasında parlamento üyeleri siyasi faaliyetlerinden dolayı suçlanmayacak ve yeni yönetime karşı suç teşkil edecek tutum ve davranışlarda bulunmadıkları sürece haklarında herhangi bir işlem yapılmayacaktır derken çok gerçekçi bir yaklaşımı sergilemiş bulunmaktadır. Eğer tutum ve davranışlarıyla terör odakları ile örgütsel bağ içinde bulunan parlamento üyeleri varsa elbette bunlar Sayın Evren'in verdiği bu güvenceden yararlanamayacaklardır. Bu da doğaldır. 12 Mart muhtırası çok başka potalarda kaynadı, çok başka kanallarda yürüdü. Bu dönemin herhalde en büyük yanlışı devlet gücünün silahlı sağ eylemciler için hiç kullanılmayıp sadece sol eylemler için kullanılması ve de yaygın bir ihbar kampanyası eşliğinde solcu avına çıkıp silahlı eylemlerle uzaktan yakından ilgisi olmayan insanların gözaltına alınıp tutuklanmasıdır. Bu tür devlet öfkesinin öncelikle devlete zarar verdiği anlaşılmış, bu anlaşılıncaya kadar da iş işten geçmiştir. 12 Eylül ortamı 27 Mayıs ve 12 Mart'tan çok başka türlüdür. Böylesine kanlı ortamda devletin ilk ve başlıca görevi yurttaşları korkusuz yaşama özgürlüklerine kavuşturmasıdır. Bunun da ilk koşulu terör odaklarını arkalarında karanlık karargahları ile birlikte ortaya çıkartmaktır. Terörün olduğu yerde anayasadan, hukuk devletinden, serbest seçimlerden, bağımsız yargıdan söz etmenin olanağı yoktur. Terörün bu kanlı ipoteği kaldırılmadıkça özgürlükçü demokrasiye dönülmüş sayılmaz. Terörün hüküm sürdüğü ülkelerde anayasa kağıt parçalarından, parlamento taş yığınlarından başka bir işe yaramaz. Yaramadığı ülkemizdeki acı deneyle görüldü. Türk Silahlı Kuvvetleri 27 Mayıs'ta da 12 Mart'ta da kalıcı bir askeri yönetim kurmak istemedi. Yeni yönetim de özgürlükçü, demokratik, laik ve sosyal nitelikli bir sivil yönetim kurma amacını taşıdığını ilan etti. Şimdi hepimizin bir tek amacı olmalıdır. Çok yönlü kışkırtmaların kurt kapanlarına kapılmadan terörsüz özgürlüğü, kansız demokrasiyi kurmak ve sivil yönetimi sağlıklı yöntemleri ve kalıcı çözümleri ile yeniden oluşturmak. 15 Eylül 1980 Dosyalar nerede? Önceki gün işte dosyalar başlıklı yazımda Ecevit Hükümeti'nin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Dr. Faruk Sükan'ın el koyduğu dosyaların bir kısmına değinmiş ve bu dosyalar hakkında işlem yapılmasını istemiştim. Bu yazının çıktığı gün Ankara Bürosu görevlilerinden arkadaşımız Erbil Tuşak, Dr. Sükan ile görüşmüş ve bu konu hakkında bir diyeceği olup olmadığını sormuştu. Dr. Sükan'ın arkadaşımıza yanıtı şöyle olmuş: bu dosyaların sonunu ben de merak ediyorum. Bu dosyaların izleyicisi bile merak ediyorsa vay bu devletin haline. Neyse efendim, Doktor Sükan'ın el koyup da sonlarını merak ediyorum dediği öteki dosyaları da sunalım mı? Daha önce sunduğum dosyalar özellikle Demirer ailesi ile Tercüman gazetesi sahibi Kemal Ilıcağ'ın şirketleriydi. Bugün Sükan'ın izlediği öteki dosyaların başlıklarını verelim. Doktor Sükan, Garanti Bankası, Türk Ticaret Bankası, Yapı ve Kredi Bankası, Akbank ile ilgili incelemeler de yaptırmış. Bu incelemeler sonucunda bankaların, banka sahiplerinin aile şirketlerine kredi sağladıkları kanısına ulaşılmıştır. Raporda Adapazarı'nda iş adamı Ömer Kuriş ile bu kişinin kurduğu Kur Yonga Levha Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Suntaş Sünger ve Plastik Sanayi Anonim Şirketi, Kuriş Yedek Parça Ticaret Limited Şirketi ile ilgili kredi yolsuzlukları ve Ömer Kuriş'in bir siyasal partiye yaptığı yardımlarla ilgili bir soruşturmadan da söz edilmektedir. Doktor Sika'nın raporundan Bağkur, Sosyal Sigortalar ve Kızılay Mevduatları, SEKA eski genel müdürlerinden Aziz Gümüş hakkında incelemeler yapıldığında öğreniyoruz. Devam ediyoruz. Netaş, Norton Elektrik Telekomünikasyon Anonim Şirketi, Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu'nun dış alımları, Türkiye Demir ve Çelik İşletmeleri eski genel müdürlerinden Cavit Mutuş ile ilgili soruşturma, Pendik Alaybey Tersanesi ile ilgili yolsuzluk iddiaları, Makine Kimya Endüstrisi Kurumu, Hanamak ve Mototrak Anonim Şirketi arasındaki ortaklık ile 1969 yılından bu yana Hanamak traktörleri ile ilgili dosya, Maliye eski bakanlarından Ziya Müezzinoğlu'nun kardeşi Atilla Müezzinoğlu'nun adının karıştığı tır kaçakçılığı, Doktor Suka'nın el koyduğu dosyalar arasındadır. Bitmedi, daha da var. Dinarsu, Yunsa, Gümüş Suyu firmaları, Sasa, Suni ve Sentetik Elyaf Sanayi Anonim Şirketi, İNSA, İstanbul Naylon Sanayi Anonim Şirketi, Tekstil İplik Sanayi ve Ticaret ile Aksa Akrilik Kimya Sanayi Anonim Şirketi'nin keyfi zam yaptıklarına ilişkin iddialar, Köy Coop'a usulsüz kredi kullandırıldığına ilişkin iddialar, Maliye Bakanlığı eski müsteşar yardımcılarından Şekip Altay'ın yeterli diploması olmadığı halde yüksek öğrenim derecesi isteyen görevlere getirildiğine ilişkin iddialar, Afşin Elbistan Termik Santrali ihaleleri, demir dış alımı, kamu iktisadi teşebbüslerinin bazı yayın araçlarına mali yardım yaptıklarına ilişkin iddialar, Türkiye Touring ve Otomobil Kurumu hakkında bazı yolsuzluk iddiaları, Yapı ve Kredi Bankası'nın Ayhan Şahink'in bulunduğu Doğuş İnşaat Şirketi'ne usulsüz kredi verdiğine ilişkin iddialar, Orhan Sorguç, Kadir Has, Sırrı Yırcalı ve Fuat Süren ile ilgili çeşitli ihbarlar, Doktor Sika'nın el koyduğu başlıca dosyalar arasındadır. Devlet diye bir tüzel kişi varsa, devletin devamlılığı diye bir ilkeye inanılıyorsa işte dosyalar. Evet, iki olasılık söz konusudur. Ya bu şirket ya da kişiler boş yere tedirgin edilmiştir. O zaman bu kişi ve şirketlerden devlet adına resmen özür dilenmelidir. Ya da bu iddialarla ilgili soruşturmaları sonuçlandırarak yolsuzluk yapanın yakasına yapışılmalıdır. Bu işin başka yorumu var mıdır? 7 Kasım 1980. Kimmiş kim? Baba adı John, ana adı Anna, doğum yeri Froson, İsveç, doğum tarihi 24.06.1936, uyruğu ABD, medeni hali evli, ikamet no 1.73.627, pasaport no Z-322.08.61, pasaport tarihi 19.10.1978, bildiği diller İngilizce, Fransızca, devamlı ikametgahı 5925 Tolney Ave Glendale, Arizona, Amerika Birleşik Devletleri. Eşinin adı Charlotte, doğum yeri Viyana, doğum tarihi 24.10.1929. Kim bu diyeceksiniz? Açık kimliğini tanıttığımız bu kişinin yalnızca adını yazmıyorum. Bu kişi çok uluslu ünlü bir şirketin Türkiye temsilcisidir. Bu temsilcinin biri Ankara, biri de İstanbul'da olmak üzere iki evi bulunmaktadır. Bu evlerde sık sık partiler düzenlenmektedir. Ve bu temsilci birçok kişiyle bu evlerde uzun görüşmeler yapmaktadır. Adı ve soyadı dışında açık kimliğini verdiğimiz bu Amerikan yurttaşı, temsilcisi olduğu şirketin merkezine de sık sık gidip gelmekte ve Orta Doğu bölgesini kaplayan bir telekomünikasyon yatırımları üzerinde yoğun çalışmalar yapmaktadır. Anna'dan doğma, John'dan olma bu Amerikan yurttaşı, 1973 yılından önce İran'ın başkenti Tahran'da da aynı görevi yapmıştır. Şah rejimine yakınlığı ile bilinen bu Amerikan yurttaşı, İran bürokrasisi ile de içli dışlıydı. Kahramanımız Tahran'dayken Orta Doğu ile Afrika ülkelerine elektronik aygıt satmış, bu bölgede oldukça yaygın bir ün sağlamıştı. Bu arada bir değişiklik olmuş, kahramanımızın temsilcisi olduğu çok uluslu şirkete bağlı bir yan şirket, Türkiye'de de yatırım yapmak için girişimlerde bulunduğu günlerde Fransız hükümetince kamulaştırılmıştır. Bundan sonra bir başka çok uluslu şirket, Türkiye'de yatırım yapmaya hazırlanan bu şirketin pay senetlerini satın almıştır. Sonra ne görüyoruz? Kahramanımız bu kez bu yeni şirketin temsilcisi olarak yeniden Türkiye'de en üst düzeydeki temaslarına devam etmektedir. Kahramanımız bir gün Ankara'da, bir gün İstanbul'dadır. İşi başından aşkındır. Bu çok girişken Amerikalı, Tahran'da başladığı girişimleri Türkiye'de de sürdürmektedir. Kahramanımıza Türkiye'de az gelmektedir. Bu yüzden Kuzey Kıbrıs'ta da bir yatırım alanı seçmekte, buradan Orta Doğu ülkelerine elektronik aygıtlar satmayı planlamaktadır. Bu yabancı, bu temaslarını yürütürken hiç de yabancılık çekmemektedir. Yabancı ilişkilerinde Türkiye'den çok ünlü bir iş adamını kullanmaktadır. Bu iş adamının çok gelişmiş siyasi ilişkileri söz konusudur. Ve bu iş adamı bu ilişkilerin açığa vurulmasından son derece tedirgin olmaktadır. Şimdi diyeceksiniz ki bu Amerikanın da ortağının da şirketlerinin de adını yaz. Yazmasına yazarım ama günün modası böyle. Biraz üstü kapalı yazacağım. Anlayan anlayacak. Kimimiz Dallas dizisinin sonunu merak eder. Kimimiz de yerli ceyarları. Aman telefonu açıp bunu bana sormayın. Kahramanımızın elektronik aygıtları çok gelişmiştir. Belki telefonları da dinler. Aman sakın. 25 Kasım 1980 ITT rüşveti. ITT şirketini bilmeyen yoktur. ITT, uluslararası telgraf ve telefon şirketi, dünyanın en güçlü çok uluslu şirketlerinden birisidir. Bu şirketin Türkiye'de de temsilciliği bulunmaktadır. ITT şirketini Şili'de Sosyalist Devlet Başkanı Allende'nin devrilmesi olayında etkin görev aldığı da bilinmektedir. Aynı şirketin dünyanın birçok ülkesinde rüşvet dağıttığı da yapılan soruşturmalar sırasında ortaya çıkmıştır. Şirketin sorumluları bu arada Türkiye'de de rüşvet dağıttıklarını açıklamışlardı. O tarihten bu yana ITT şirketinin Türkiye'de dağıttığı rüşvet ile ilgili bir soruşturmanın yapılıp yapılmadığını izlemeye çalışıyorum. Bilebildiğim kadar bu konuda CHP hükümeti döneminde Başbakan Yardımcısı Dr. Faruk Sükan'ın bir girişimi olmuştu. Bu soruşturma girişimi nasıl sonuçlandı? Bugün için Dr. Sükan başta olmak üzere pek bilen yoktur. Gerçekten ne oldu ITT soruşturmasının? ITT soruşturmasından önce uçak yapım şirketi Lockheed'in soruşturması ne oldu diye sormak gerekir. Lockheed soruşturması ile ilgili olarak Genelkurmay Askeri Mahkemesi Savcılığı'nın daha önce koşturmaya yer olmadığı kararı verdiğini, sonra zamanın Milli Savunma Bakanı Ferit Melen'in başvurusu üzerine bu kararın kaldırıldığını biliyoruz. Ama Lockheed soruşturmasının bugün ne aşamada olduğunu bilemiyoruz. ITT şirketi ile ilgili soruşturmanın sonuçlanmadığı izlenimini edinince bu şirketin Türkiye temsilcisinin kim olduğunu araştırmaya çalıştım. Geçenlerde bir yabancı başlığı altında okuduğunuz yabancı, ITT şirketinin Türkiye temsilcisi John Kare Oahu'dur. Bu şirketin Türkiye'ye rüşvet dağıttığı, ABD'nin yetkili kurulları önünde açıklanırsa devlet olarak da bizim bu yolsuzluk üzerine var gücümüzle gitmemiz gerekmez miydi? Böyle olayları aydınlatmak devlet olmanın gereklerinden biridir. Eğer bu gibi yolsuzlukların sorumluları bağımsız mahkemeler önünde yargılanmazlarsa devlet dediğimiz varlığın saygınlığı ne olur? ITT temsilcisinin kim olduğu, Türkiye'de kimlerle dostluk, kimlerle ticari ilişkiler kurduğunu açıklamak elbette basının görevidir. Ben bu köşede bu görevi karınca kararınca yerine getirmeye çalışıyorum. Kızan varmış, köpüren varmış, başıma dert açacak varmış. Bu gibi sözler kusura bakılmasın bana vız gelir tırıs gider. Ülkemizde bir takım garip adamlar var. Bazı gazeteler ve yazarlar yolsuzlukları, rüşvet olaylarını açıklamaya çalışırlar. Nedense devletten milyonlar vuranlar, hırsızlar, kaçakçılar, uğursuzlar hep yan gelip yatarlar da gazeteler ve gazetecilerin başları belaya girer. İşte somut olay. ITT Türkiye'de rüşvet dağıtmıştır. Rüşveti ITT adına kim ödemiştir, kime ödemiştir? Bunlar ancak soruşturma yoluyla ortaya çıkarılır. Ben de diyorum ki ne oldu bu soruşturma? Ve bu soruşturmanın açılmasına basın yoluyla da olsa katkıda bulunmaya çalışıyorum. ITT Türkiye'de ne gibi çalışmalar yapmıştır? Bunu sormayalım mı? ITT hangi devlet kuruluşları ile temas etmiştir? ITT hangi yatırımlara girişmiştir? ITT şirketinin bir yan kuruluşu olan LMT şirketi Türkiye'de hangi işleri almış, kimlerle ortaklık kurmuştur? Kıbrıs'taki Elmak şirketinin ITT'nin temsilcisi John Kare Aho ile bir ilişkisi var mıdır, yok mudur? Bu satırların çıkmasına sinirlenen, bağıran, çağıran, başlarımıza iş açacaklarını söyleyenler. Bizler görevimizi yapıyoruz. Kim bilir, belki sizler de öyle. 1 Aralık 1980. İşte tarih, işte sayı. Yolsuzluk dosyaları nerede? Bu dosyalar herhalde Millet Meclisi'nin ilgili komisyonlarındaydı.
Bunlar politikacıların bulaştıkları yolsuzluk dosyalarıdır. Bir de politikacı yakınlarının karıştıkları yolsuzluklar var. Bu dosyalar nerede? Bu dosyaları bulabilmek için önce müfettiş raporlarını bulmak gerekir. Müfettiş raporlarını bulunca iş kolaylaşır. Rapor hakkında ne işlem yapılmış, soruşturma ne aşamada, işlem yapılmamışsa niçin yapılmamıştır, soruşturma niçin durdurulmuştur? Örneğin Garanti Bankası Merkez Şubesi'ndeki işlemlerle ilgili olarak bankalar yeminli murakabı Ural Şekerci tarafından düzenlenen 18.5.1978 gün ve 1 sayılı rapor sonunda ne gibi işlem yapıldı? Demirel ailesinin şirketlerinden biri olan INTO ile ilgili bu soruşturma ne oldu? Yine Şekerbank Merkez Şubesi'ndeki usulsüz kredilerle ilgili bankalar yeminli murakabı Osman Tunaboylu tarafından hazırlanan 5-6-1978 gün ve 1 sayılı rapor ile hangi soruşturma başlatıldı? Şekerbank İzmir Şubesi ile ilgili bankalar yeminli murakabı Aydın Esen tarafından düzenlenen 26.978 gün ve 2 sayılı raporun sonucunda ne gibi işlemlere başvuruldu? Eskişehir Bankası Isparta Şubesi'ndeki işlemlerle ilgili bankalar yeminli murakabı Tuncay Artun'un hazırladığı 16.6.978 gün ve 4 sayılı raporun sonucu ne oldu? Emlak Kredi Bankası Isparta Şubesi'nde yine murakip Tuncay Artun'un hazırladığı 36.978 gün ve 5 sayılı raporun sonucunda ne gibi işlemlere başvuruldu? Vakıflar Bankası Isparta Şubesi'nde bankalar yeminli murakip yardımcısı İbrahim Boztepe'nin düzenlediği 13.6.978 gün ve 8 sayılı raporun sonucunda ne oldu? Denizcilik Bankası Yenişehir Şubesi'ndeki kredi işlemleri ile ilgili olarak bankalar yeminli murakabı Cengiz Özkanca düzenlenen 31.3.1978 gün ve 82 sayılı raporun sonucunda ne yapıldı? Devam edelim mi? Edelim. Denizcilik Bankası Yenişehir Şubesi'ndeki kredi işlemleri ile ilgili olarak bankalar yeminli murakabı Cengiz Özkan ve yardımcısı İbrahim Boztepe tarafından düzenlenen 14.1978 gün ve 93 sayılı raporun akıbeti ne oldu? Yapı ve Kredi Bankası Yenişehir Şubesi'nde Murakip Özkan ve yardımcısı Boztepe tarafından hazırlanan 14.978 gün ve 14 sayılı rapor üzerine ne yapıldı? Ticaret Bankası Yenişehir Şubesi'ndeki işlemlerle ilgili olarak aynı murakip ve yardımcısınca düzenlenen 33.978 gün ve 7.1 sayılı raporun sonucunda ne yapıldı? Şu yukarıda okuduğunuz bütün soruşturmalar Demirelli şirketlerle ilgilidir. Ve bu raporlara konu olan kredilerin aritmetik toplamı 260 milyon Türk lirasını aşmaktadır. Gelelim HEMA şirketler topluluğuna. HEMA şirketler topluluğunun Etibank'tan 1 milyar Türk lirasını bulan kredilerle ilgili olarak bankalar yeminli murakabı Evren Tulga tarafından düzenlenen 17.3.1978 gün ve 4 sayılı raporun Maliye Bakanlığı'nca Cumhuriyet Savcılığı'na gönderildiğini biliyoruz. Daha sonra ne oldu? Bu paralar HEMA'dan alındı mı alınmadı mı? Vakıflar Bankası müfettişi Şükrü Oruç tarafından düzenlenen 35.978 gün ve 41.2 sayılı ön rapor. Rapordan sonra Ankara 10 ve 6. İcra Memurluğunca işleme konan 90.583.925 lira 50 kuruş ödendi mi? Ödenmedi mi yoksa? Ne oldu bu dosya? Ne oldu bu milyonlar? Bitmedi efendim, biter mi? Bankalar yeminli baş murakabı Orhan Emirdağ tarafından Anadolu Bankası Beyoğlu Şubesi'nde yapılan incelemeler sonucu düzenlenen 15.6.1978 gün ve 20 sayılı rapora göre Tercüman Gazetesi sahibi Kemal Ilıcaklı firmalara açılan kredilerle ilgili soruşturma ne oldu? Yapı ve Kredi Bankası Çemberlitaş ve Şişli Şubelerinde yapılan incelemeler sonucunda bankalar yeminli murakabı Yılmaz Ocakçıoğlu tarafından düzenlenen 6.6.1978 gün ve 5 sayılı raporla Ilıcaklı firmalara 300 milyon Türk lirasını aşkın kredi verildiği saptanmıştı. Ne oldu bu dosyalar? Yine Yılmaz Ocakçıoğlu tarafından hazırlanan 3.3.1978 gün ve 1 sayılı raporda Türk Ticaret Bankası'nın Nuri Osmaniye ve Şişli Şubeleri işlemleri incelenirken Ilıcaklı firmalara 90 milyona yakın kredi kullandırıldığı belirlenmişti. Ne oldu bu dosya? Bankalar yeminli murakabı Yener Gürmen ve Abdülhalik Berber tarafından düzenlenen 24.4.1978 gün ve 1.10 sayılı raporda Halk Bankası Adana Şubesi'nden Ahmet Sapmaz'a tam 160.820.305 lira 28 kuruşluk kredi sağlandığı belirlenmişti. Evet, ne oldu bu dosya? Efendim işte böyle. Dosyalar mı aranıyor? İşte sizlere dosyaların ipuçları, sayı ve tarihleri. Şimdi göreceksiniz sayın okurlar. Bizler bunları saptayıp yayınladığımız için komünist, Marksist, vatan ve millet düşmanı ilan ediliriz. Bu kredileri alan ve verenler de milliyetçi, mukaddesatçı ve de maneviyatçı olurlar. 3 Aralık 1980. Devletin parasıyla. Akdeniz Haber Ajansı'nın kurucuları kimlerdir? Sayalım isterseniz. Uğur Reyhan, Özcan Ergüder, Ömer Öztürkmen, Kemalettin Özbayraç, Alparslan Başakçı, Yaşar Güngör, Aydın Erdoğan. Bu haber ajansını yalnızca bu kişiler kursa bir itirazımız olmazdı. Elbette gazetecilerin haber ajansı kurma hakları vardır. Parası olan bastırır parasını, kurar ajansını. Ama kazın ayağı hiç de öyle değildir.